Ayrım 5. Ana babaların en çok sorduğu soruların cevapları. Dr. Grace Ketterman. Sayfa 48. Altını ıslatma problemi. 4,5 yaşındaki oğlumla ilgili bir soru sormak istiyorum. Gece onu kaldırmazsam altını ıslatıyor ve bazen ikinci bir kere daha ıslatıyor. Gündüzleri bile ona tuvalete gitmeyi hatırlatmazsam altını ıslatabiliyor. Önce ihtiyacı olmadığını söylüyor ve birkaç dakika sonra altı ıslanmış oluyor. Bu onu hiç rahatsız etmiyor gibi gözüküyor. Hiçbir zaman üstünü değiştirmemi istemiyor. Doktoruyla görüştüğümde oğlumun sadece çok tembel olduğunu söyledi. Onu bir uzmana götürmedim. Bu durumda bir uzman görüşüne başvurulmasını öneririm. Çünkü 4,5 yaşında sürekli olarak altını ıslatan bir çocuğun seyrek olmakla birlikte özel problemleri var demektir. Genellikle altını ıslatma fiziksel değil duygusal bir problemdir. Çocuğun hayatındaki bazı üzücü olaylardan kaynaklanabilir. Yeni bir bebeğin gelmesi, taşınma, yakın bir akrabanın hastalığı gibi olaylar çocuğun korku, suçluluk ve öfke duygularını geliştirmesine neden olabilir. Bütün bunlar çocuğun eğitimini tamamlamış olduğu zamanlarda bile geri dönüş yapıp altını ıslatmasına yol açabilir. Çocuğun altını ıslatmasının ana babanın suçu olmadığını özellikle vurgulamalıyım. Ama ana babalar problemi anlarlar ve aşağıdaki önerileri uygularlarsa çözüme ulaşabilirler. Çocukla ana baba arasındaki çatışma gece ve gündüz ıslatmalarının nedenlerinden biridir. Diğer bir neden yukarıdaki örnekteki bu olabilir. Çocuğun tuvalete gidemeyecek kadar meşgul ve oyuna dalmış olmasıdır. Onun için ıslak olmanın bir sakıncası yoktur ve annesinin niye oluyor ki? Gece ıslatmalarının pek çok tedavisi vardır. Kataloglardan sipariş edilebilecek alarmlı bir alet vardır. İlk ıslaklık belirtilerinde hemen çalmaya başlar ve çocuğu uyandırır. Böylece tuvalete gitmeye koşullandırılan çocuk altını ıslatmadan tuvalete gitmeye başlayabilir. Ancak bu oldukça olumsuz bir çözümdür. Çünkü derin bir uykuda olan çocuğun aniden bir alarmla uyandırılması çok rahatsız edici bir durumdur. Bazen çocuklar biraz daha büyüdükleri halde hala altlarını ıslatıyorlarsa, ana babalar bir süre için tekrar bez kullanmaya başlayabilirler. Bunu çok duyarlı bir şekilde ve çocuğu suçlamadan yapmanızı öneririm. Çocuğunuza tuvaleti kullanmaya hazır olduğu zaman bez kullanmayı bırakabileceğini söyleyebilirsiniz. Tuvalet kullanmaya uygun olan bezler bu problemin halledilmesinde yardımcı olabilir. Çünkü çocuk onları utanç duymadan kullanabilir. Çocuğa kesinlikle söylenmeyin. Altını ıslatmayı bırakmasının gereklerini anlatmaya çalışın. Çok kötü bir kokusu var. Yakında okula başlayacak, başkaları için çok iş çıkartıyor ve benzeri. Çocuğunuzla beraber bir plan hazırlayın ve kuru kaldığı zamanlar kazanacağı bazı ayrıcalıklar oluşturun. Tuvalete gitmesini hatırlatacak bir alarm kurun ama bunu reddederse bunu bir mücadeleye dönüştürmeyin. Bol bol sevgi, yüreklendirme, iyimserlik ve sabır tuvalet eğitiminin zorluklarını çocuğunuzla beraber atlatmanıza yardımcı olacaktır. Sızlanma. Son birkaç aydır 4 yaşındaki kızım devamlı sızlanan bir çocuk oldu. Odasını temizlemesi gibi bir iş söylendiğinde ayağını yere vurup bir çeşit sızlanma krizine giriyor. Eğer bir şeyi yapamayacağını söylersem çok kavgacı oluyor. Yalvarmaya, sızlanmaya ve tartışmaya başlıyor. Bunu durdurmak için poposuna bir şaplak atmaktan veya onu odasına göndermekten başka bir yol bulamıyorum. Sızlanma pek çok ana babayı kızdırır. Eğer bir çocuk 4 yaşına geldiğinde sızlanmaya başladıysa buna neyin neden olduğunu merak ederim. Aileye yeni bir bebek mi geldi? Belki de bu durum onun yeniden bir bebek olma isteğini artırdı. Yakın bir gelecekte okula başlama kaygısı mı duyuyor? Çocuğun korkmasına veya güvensizlik duymasına neden olabilecek herhangi bir olay veya tehdit onun daha küçük olma isteğine neden olabilir ve bu da sızlanmalara yol açar. Ayrıca bu çocuk sızlanmalarla istediğini elde eden başka bir kişiyi, örneğin bir arkadaşını görmüş olabilir. Sızlanmalar ve öfke nöbetlerinin ortak bir özelliği vardır. Çocuğun çok istediği bir şeyi elde etmesini sağlarlar. Bu davranıştan kurtulmanıza yardımcı olabilecek birkaç öneri vermek istiyorum. Sizin ve çocuğunuzun sakin olduğu bir zamanda ona sızlanma davranışını hoşgörüyle karşılamayacağınızı söyleyin. Eğer bunu bir daha yaparsa ne olacağını söyleyin ve bunu çok net olarak açıklayın. Bunu uygulamaya da hazır olun. Çocuğun poposuna bir şaplak atmaktansa ben mola vermenizi, onu odasına göndermenizi tercih ederim. Böyle tepkileri olan bir çocuğa vurmak onu daha da isyankar yapacaktır. Çocuğunuzun ondan isteğinizi her ne olursa olsun yerine getirdiğinden emin olun. Bazen ana babaların çocuklarını odalarına gönderdiğine ama çocuğun bu isteneni yerine getirmediğine tanık oluyorum. Sızlanmaların çoğu çocuğun küçük olma ihtiyacını gösterir. Böyle çocukların daha çok şefkate, sıcaklığa ve bebekçe davranılmaya gereksinmeleri vardır. Sızlanmasına ödül olarak değil ama ihtiyaçlarına cevap olarak onu ufak ufak şımartın ve pohpohlayın. O da doyuma ulaştığı bir noktaya gelindiğinde sızlanmaktan vazgeçecektir. Çocuğunuzun sızlanmalarının ve öfkesinin sizi etkilemesine izin vermeyin. Bu alışkanlığın sizi yenmesine fırsat vermeyin. Çünkü böyle bir durum davranışın daha da sabitleşmesine ve çocuğun güçlülük duygusuna kapılmasına neden olur. Çocuğunuzla birlikte odasını toplamanın yararlı olduğunu göreceksiniz. Bu yaştaki çocuklar genellikle odanı topla dediğimizde ne anlama geldiğini anlamazlar. Bunun yerine onun size yardımcı olmasını sağlayınca beraber çalışmak eğlenceli olabilir. Çocuğunuza duygularını sözel olarak ifade etmesini öğretin ama ondan nasıl hissederse hissetsin, sorumluluk almasını isteyin ve başarınca da onu övün. Yaşıtların baskısı. Başka çocuklar tarafından kolaylıkla yönlendirilen 4,5 yaşında bir oğlum var. Bir şeyi yapmaması gerektiğini bilmesine rağmen onu yine de yapıyor, sonra da yapmamı istediler veya yapmamı söylediler diyor. Düşünerek hareket etmesi için ona nasıl yardımcı olabilirim? Bu çok önemli bir soru ve zamanlama çok can alıcı bir nokta. Genellikle yaşıt baskısının ergenlerin karşılaştığı bir problem olduğunu düşünürüz. Oysa çok küçük çocuklar bile bu baskıyı hissettikleri için uyum gösterir ve arkadaşları gibi davranır. Ana babaların çocuklarına kurallara uymayı öğretmede bazen çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Ama bunu yaparken doğru yargılama yapmayı öğretmeyi ve çocuğun bireyselliğini geliştirmeyi unutabiliyorlar. Böyle bir çocuğunuz varsa onun kurallara uymadaki istekliliğini övün. Kendisini iyi hissetmeye ihtiyacı vardır ve bu kesinlikle güzel bir özelliktir. Onun bu güzel özelliğini açıkladıktan sonra düşünme ve gelişim konusunda bir adım daha atmaya ihtiyacı olduğunu anlatın. Çocuk kime itaat etmekte olduğunu ve birisine itaat ettiğinde hangi davranışta bulunduğunu dikkate almak zorundadır. Çok küçük çocuklar bile birisine zarar veya acı vermenin ne demek olduğunu anlarlar. O halde bunu kullanın. Nelerin yapılabileceğini, yaratıcı ve olumlu olanlar ve nelerin yapılamayacağını, kendisine ve başkasına veya bir başkasının eşyasına zarar veya acı verenler öğrenmesine yardımcı olun. Arkadaşı bir başkasına zarar verebilecek bir şey mi yapmasını istiyor? Bu davranış oğlunuzun daha sonra kendisini kötü hissetmesine mi neden olacak? Onun ne yaptığını öğrendiğinizde kendinden utanacak mı veya üzüntü mü duyacak? Eğer bir başkası bunu ona yapsa kendini kötü hisseder miydi? Bu kavramlar çok küçük çocuklara bile öğretilebilir ve şefkat ve empati, eş duyum geliştirmesine yardımcı olarak onun iyi bir yetişkin olmasını sağlar. Çocuğunuza bu sorular üzerinde çalışabilmesi için birkaç hafta zaman vermek de önemlidir. Ona öğretmeye çalıştığınız cevapları yaşayarak bulabilmesi için disiplin ve öngörü sahibi olması gerekir. Ana babalar iyi bir lider olmanın çok da önemli olmadığını unutmamalıdırlar. Çok az miktarda lidere ihtiyacımız var. Ama doğru olanı savunabilecek kadar güçlü ve doğru olanın ne olduğunu ayırt edecek kadar akıllı bir birey olmak iyi bir karakterin özüdür. Çocuğunuzun bunu geliştirmesine yardımcı olun. Çocuğunuzu kreşe bırakmak. Çocuğu kreşe nasıl bırakabiliriz? Biz denedik ve bu konuda yapılabilecek her şeyi yanlış yaptık. Önce devamlı olarak ağladığı için onu 1,5 yaşına gelene kadar oradan uzak tuttuk. Artık onu bırakmaya karar verdiğimizde de gizlice kaçma yanlışını yaptık. Bizim gittiğimizi fark edince kriz geçirdi. Şimdi bu gerçek bir problem. Bu çok yaygın bir problem ve bir kreşte çalıştığım birkaç ay boyunca problemin diğer yüzünü de yaşadım. Pek çok kere işe yaradığını fark ettiğim bir planım var ve bunu size sunmak istiyorum. Bir süre oraya gitmekten vazgeçin. Önce sizin tahmin ettiğinizden çok daha fazla şey anlayabilen 2 yaşındaki çocuğunuza o kreşte kaldığında onun için üzülmeyeceğinizi söyleyin. Ayrıca orada arkadaşlarıyla oynamanın onun için çok iyi olduğunu ve bunun size de kendi işini yapabilme özgürlüğü verdiğini anlatın. Açıklamalarınız nasıl olursa olsun ona bir seçenek sunmadığınızı, sadece kendi kararınızı açıkladığınızı açıklıkla ifade edin. Diğer yandan yabancı bir yerde olmaktan korkmasını ve sizi özlemesini, yanınızda olmak istemesini anlayabildiğinizi açıklayın. Ondan sonra kreşe gittiğinizde birlikte içeri girin ve onu rahatlatmaya çalışın. Onu kreşe bıraktıktan sonra kararsız tavırlar sergilemeyin. Eğer onu bırakıp bırakmamakta tereddüt geçirirseniz bunu hemen hissedecektir ve o da kararsızlık yaşayacaktır. Konuşmanızdan sonraki ilk seferde onu 5 dakika gibi çok kısa bir süre bırakın ve ona kısa bir süre sonra gelip onu alacağınızı söyleyin. 5 dakika sonra geri gelin ki sizin sözünüzü tuttuğunuzu ve geri geleceğinizi öğrensin. Bir dahaki seferlerde süreyi yavaş yavaş artırın. Tutarlı olarak geri gelmeniz, terk edilmediğini, geri geleceğinizi ve sizin güvenilir ana babalar olduğunuzu bilmesine yardımcı olacaktır. Kreşteki görevlilerin de sizin planınızdan haberdar olmasını sağlayın ki sizinle işbirliği yapabilsinler. Böyle bir planı uygulamak her defasında arkanızdan çığlıklar atan bir çocuğu öyle bırakıp gitmekten çok daha kolaydır. Bu planı uyguladıktan birkaç hafta sonra çocuğunuzun kreşte mutlu bir şekilde kaldığını göreceksiniz. 3. Okul çağı çocukları. Yaz kampı. Çocuğumuzun yaz kamplarıyla ilgili çok güzel anıları vardır. Ama hareket eden otobüsün camından size el sallayan çocuğunuzu izlemek çok kötü bir deneyim. Çocuğum ev özlemi çekecek mi? Eve otlardan zehirlenmiş olarak mı yoksa bacağı kırılmış olarak mı gelecek? Ona yatağında hikaye okunmadan uyuyabilecek mi? Kamplar çocuklar için iyi bir deneyim midir? Bence yaz kampları çocuklar için harika bir deneyim. Ama üzerinde iyice düşünülmesi ve iyi planlanması gerekir. Genellikle kamplar çok güzeldir ama ev özlemiyle yanan bir sürü çocukla birlikteliğe, planlanmış etkinliklere ve onları yöneten farklı yetişkinlere alışmakta güçlük çeken çocuklar vardır. Çocuğunuzun bir yaz kampına gitmeye gerçekten hazır olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilecek bazı sorular şunlar olabilir. Çocuğunuz gitmeye hazır mı? Aynı yaştaki bütün çocukların büyük bir heyecanla gidiyor olması sizin çocuğunuzun da hazır olduğunu göstermez. Aşırı koruyucu ve aşırı zorlayıcı olmaktan kaçınarak bu soruyu kendinize dürüstçe sorun. 9-10 yaşlarındaki çocukların hemen hemen hepsi bir haftalık bir kampa gidebilir ve bundan büyük zevk alırlar. Ama bu o yaşa gelen her çocuğun hazır olduğu anlamına gelmez. Çocuğun daha önce dışarıda geçirdiği bir geceyle ilgili olumsuz bir deneyimi var mı? Bir arkadaşına yaptığı bir ziyaretle ilgili olumsuz veya korkutucu bir deneyimi varsa, çocuk için işleri zorlaştıran bir korku hala söz konusu olabilir. Çocuk ondan kurtulmak istediğiniz korkusunu mu duyuyor? O sizden uzaktayken kardeşine daha çok ilgi göstereceğinizi düşünüyor mu? Eve telefon etme veya ana babanın kampı ziyareti konusunda genel kamp kurallarını öğrenin. Bazı kamplar daha rahat, bazıları da çok sıkı olabilir. Evi arayabilecekse ona kurtarıcı olarak değil, olumlu duygularla ve endişelerini gidermeye çalışarak yaklaşın. Kamp programı nedir? Çocuğunuzun sevdiği ve iyi olduğu etkinlikler var mı? Yoksa çocuğunuzun pek de önem vermediği konulara mı ağırlık veriliyor? Bu seneki kampın çocuğunuza uygun olmadığı konusunda bir korkunuz varsa beklemek için hiç tereddüt etmeyin. Her zaman bir sonraki yıl çocuğunuz için daha iyi bir yıl olabilir. Bebek gibi konuşma. 11 yaşındaki torunum dikkat çekmek için bebek gibi konuşuyor. Böyle davranmak için biraz büyük değil mi? 4 çocuğun en büyüğü ve babasının göz bebeği. Erkek kardeşlerini ana babasına şikayet ederek onların başlarını derde sokmaya çalışıyor. Bu durumu ilişkileri bozmadan düzeltmek için bana yardım ederseniz çok mutlu olurum. Bu çok hassas bir durum. Bence bu büyük anne torununun iyi özelliklerinden sık sık hem kendisine hem de ana babasına övgüyle söz etmeli. Problem olan konulara değinmeden önce çocuğu ne kadar çok sevdiğini gösteren yorumlarda bulunması gerekir. Problem inkar edilemeyecek kadar açık bir hale gelene kadar büyük annenin beklemesini öneririm. Bütün olaylar, kardeşlerin şikayet edilmesi, babanın kullanılması veya hangi olay varsa yatıştıktan sonra büyük anne açıklıkla konuşabileceği ana babadan birini sakin bir kenara çekmelidir. Bu kişiyle çocukla ilgili kaygılarını ve problem olan özel olayları tartışmalıdır. Hatta sadece bunları dile getirmek yeterli değildir. Yapıcı bazı tavsiyelerde de bulunmalıdır. En büyük çocuklar çabuk büyür ve yerlerinin kendilerinden küçük kardeşleri tarafından çok çabuk kapıldığı duygusunu geliştirirler. Bazen bebek gibi davranılma ihtiyacı duyarlar ve bu çocuğun bebek gibi konuşması arada sırada böyle davranılma ihtiyacını göstermektedir. Küçük bir çocuk olarak kalmak veya çocukluğa geri dönmek bazen hepimizin olmasını çok istediğimiz bir durumdur. Bu büyük kızın bu ihtiyacını anlayışla karşılayıp ana babanın ona diğer kardeşleri yokken daha fazla şefkat ve ilgi göstermeleri gerekmektedir. Annesiyle birlikte geçireceği özel zamanlara ihtiyacı vardır. Sanırım babasının göz bebeği olan bu kız arada sırada annesiyle olmaya can atmakta ama bunu gerçekleştiremeyeceğini düşünmektedir. Annesi de kızıyla daha fazla zaman geçirmeyi isteyebilir ve onunla anne-kız ilişkisini geliştirebilir. Bu durumda anne ve baba rollerini biraz değiştirebilirler. Sanki baba çocuğun bakımını üstlenmiş gibi gözüküyor ve bu noktadan sonra anne bu rolü üstlenmeli ve baba da biraz daha disiplin kurucu rolünde olmalıdır. Büyük anne ancak bu noktaya kadar duruma karışabilir. Ancak ona kendi uyguladığım bir şeyi önerebilirim. Önerilerde bulunabilir, tavsiyeler yapar, sevgi sunar ve gerisini onlara bırakır. Ana baba olarak en iyisini yapacakları konusunda çocuğunuza ve eşine güvenin. Onlar da tıpkı sizin onlara yaptığınız gibi kendi çocuklarını sevecekler ve en doğrusunu yapacağı konusunda ona güveneceklerdir. Okuldan sonraki etkinlikler. Sanırım pek çok ana baba, 10 yaşındaki bir çocuğun okuldan eve döndükten sonra ana babası işten eve gelene kadarki zamanda ne kadar kontrole ihtiyacı olduğu konusunda ilgilenecektir. Ona bir bakıcı bulmam gerekir mi ki bunu kendisi istemiyor, yoksa kendi başına kalabilir mi? Özel olarak bu soruyu cevaplamadan önce üzerinde çalıştığım gerçek bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Danışmanlık yaptığım okullardan birinde bir 5. sınıf öğrencisiyle ilgili olarak bir problem yaşanıyordu. Komşu çocukları okula gelip onun yarattığı sorunları anlatıyorlardı. Annesini gelip bizimle konuşması için okula çağırdığımızda bu haksız şikayetten dolayı çok öfkelendi ve çocuğunun okuldan sonra yanlış davranışlarda bulunmasının mümkün olmadığına bizi inandırmaya çalıştı. Çocuğunun eve gelir gelmez kendisine telefon etmesi konusunda çok titiz olduğunu söyledi ve çocuk kendisine telefon edince de onun artık bir şey yapamayacağına inanıyordu. Oysa çocuk telefon ettikten sonra tekrar dışarı çıkıyor ve herkesi rahatsız ediyordu. 10-11 yaşlarındaki bir çocuğun sizin yokluğunuzda her şeyi halledebileceğini düşünmek pek doğru olmaz. Eğer mümkünse çocuk eve geldiğinde ana babadan birinin de eve gelmesini öneririm. Eğer bu mümkün değilse, çocuğunuzun sizin yokluğunuzda gerekli gözetim ve korunmayı alabilmesi için bazı önerilerim olacak. Komşularınızı değerlendirin. Yan komşunuzu, hatta diğerlerini bile tanıyın. Oturduğunuz yer, çocuğunuzun komşularınızın gözetiminde rahatlıkla oynayabileceği güvenlikte mi? Çocuğunuzun başını derde sokabilecek ya da sizin çocuğunuzun yaramazlıklarına hemen eşlik edecek çocuklar var mı? Komşularınız arkadaş canlısı mı? Genellikle evde mi oluyorlar ve acil bir durum olduğunda orada olabilecekler mi? Çocuğunuzu değerlendirin. Çocuğunuz gerçekten sorumlu ve dürüst bir çocuk mu, yoksa çoğu çocuk gibi sizin farkına varamayacağınız zamanlarda sizi aldatabiliyor mu? Yaramazlık yapmaya kolayca kapılabiliyor mu, yoksa okuldan sonra yapacağı pek çok uğraşı olan, örneğin ödev yapma, müzik aleti çalma veya bilgisayarla oynama gibi sorumluluk sahibi bir çocuk mu? Eğer bilgisayar kullanıyorsa internette ulaşması mümkün olan bazı zararlı olaylardan uzak duruyor mu? İşinizi değerlendirin. Acil bir durumda sizin çocuğunuza ya da onun size ulaşmasına imkan veriyor mu? Eğer gerekirse işinizi o anda bırakabilir misiniz? Eğer yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplar sonunda çocuğunuzun güvenliği konusunda kuşkularınız varsa, çocuğunuz sizin görüşünüze boyun eğip bir bakıcıya razı olmak zorundadır. Onu gereğinden fazla korumayın ama güvenliği için gerekli korumayı da sağlayın. Ayrıca artık daha çok okulda, okul öncesi ve sonrası etkinliklerde yer almakta ve çocuğunuzun ilgisine göre katılabileceği etkinliklerin sunulduğu pek çok kurumda bulunmaktadır. İstenmeyen arkadaşlar. 11 yaşındaki ikiz oğullarımın arkadaşlarını örnek alması beni çok rahatsız ediyor. Birinin arkadaşı iyi fakat hiperaktif bir çocuk ve benim oğlum da bir maymun gibi onu taklit ediyor. Oğluma arkadaşı gibi davranmamasını söylediğimde bana öfkeleniyor. Diğer oğlumun arkadaşı da büyük anne ve babası tarafından büyütülmüş, şımarık ve isyankar bir çocuk. Çocuklarımın neden kendileri gibi davranamadığını anlayamıyorum. Arkadaşlar bir çocuğun hayatının çok önemli bir parçasıdır. İlginç bir şekilde çocuklar arkadaşlarının ana babaları tarafından onaylanmasına çok ihtiyaç duyarlar. Çocuklarınızın arkadaşlarının olumlu yönlerini görmeye çalışın ve onların üzerinde yorum yapın. Çocuklarınız zamanla kendiliklerinden hata ve olumsuzlukları bulacaklardır. Arkadaşları evinize davet edin ve onları gözlemek için de oralarda olun. Kurallarınızı çok açık olarak ifade etmelisiniz. Bunu çocuğunuzu utandırmadan ve arkadaşların arasını açmadan yapmaya çalışın. Çocuklarınızın arkadaşlarının iyi özelliklerini görmelerini ve bunları taklit etmeyi öğrenmelerini sağlayın. Aynı zamanda da arkadaşlarının hatalarını anlamayı ve onlardan kaçınmayı öğretin. Olumsuz arkadaşlar size çocuğunuzun olumlu yanlarını övme fırsatı verecektir. Çocuklarınıza daha olumlu insanlar olmaları için arkadaşlarına yardımcı olmayı öğretin. Bunu yaparken hem kendileri hem de sizin hakkınızda iyi şeyler hissedeceklerdir. Kavgacı çocuklar. Bazı çocuklar neden devamlı olarak kavga ederler? Bunun pek çok nedeni vardır. 1. Bazı ailelerde çocuklara saldırgan olmanın akıllıca bir şey olduğu görüşü verilir. Bu dünyada yaşayabilmek için kavga etmek gerektiğine inanan bir ana babaysanız, çocuğunuza da sosyal problemleri halledebilmek için saldırgan olması gerektiğini öğretiyor olabilirsiniz. 2. Diğer bir nedense çocukların kendilerini diğer çocuklardan, özellikle de kardeşlerinden daha aşağı hissetmeleri veya küçük düştüklerini düşünmeleridir. Yeterince olumlu okşama ve sevgi dolu ilgi göremeyen çocuklar, cezayı veya aşağılanmayı hiç ilgi görmemeye tercih ederek kavga ederler ve saldırgan davranışlar gösterirler. Böyle bir durum aile ortamında destek gördüğünde aile dışındakilere de taşınabilmektedir. 3. Bazı çocuklar korku ve güvensizlik duygularını öfke tepkisi göstererek ortaya koyarlar. Okul kabadayısı olmak bunun en iyi örneklerinden biridir. Kabadayılık yapan çocuk gerçekte çok güvensiz ve korkak olan çocuktur. Bu durumu çok sert bir erkek görüntüsü vererek kapatmaya çalışır ve devamlı olarak diğer çocuklarla kavga eder. 4. Son olarak da biraz saldırganlık ve kavganın içgüdüsel olduğunu söyleyebiliriz. Kendini ve sevdiklerini koruma veya savunma içgüdüsü doğuştan getirdiğimiz bir özelliktir. Bu bazı çocukların kavga etme nedeni olabilir. Bu nedenleri inceleyin ve kendi çocuğunuzun kavga etme nedenini saptamaya çalışın. Eğer çocuğunuz korktuğu için kavga ediyorsa, korkusuyla ilgili konuşması için onu yüreklendirin. Eğer yeterince ilgi göremediği için kavga ediyorsa, kendini daha güvende hissetmesi için ihtiyacı olan ilgiyi ona verin. Eğer istemeden bu dünyada kavgacı olmak gerektiğini siz ona öğretiyorsanız, yaklaşımınızı değiştirin ve ona kendini korurken sevmeyi de öğretin. Bu arada kavgayla ilgili bir kural geliştirin. Kavga etmenin yerine geçebilecekleri, örneğin tartışmayı, problemleri çözmeyi, yetişkin birisine danışmayı veya onun aracılığını istemeyi ya da arkasını dönüp gitmeyi öğretin. Çocuğunuza saldırgan olmak yerine sevecen ve mantıklı olmayı öğreterek kendi toplumunuzda olumlu bir farklılık yaratabilirsiniz. Ergenliğe hazırlık. Ana babalar ergenlik yıllarının gelmesini engelleyemeyeceklerine göre hazır olmak için ne yapabilirler? Gerçekten de hazır olmanız gerekir ve ergenlikten önceki dönem çocuğunuzun kişiliğinin temellerini sağlamlaştırmak ve zor ergenlik yıllarının hücumuna uğramadan onu hazırlamak için iyi bir zamandır. 1. Kendi ergenlik öncesi döneminizi hatırlayın. Sizin için gerçekten zor olan neydi ve bu zor anları atlatmanızda size ne yardımcı olabilirdi ya da oldu? Kendi ergeninizin de aynı gereksinimlerinin olup olmadığını gözleyin. 2. Ergenlerin kafalarının karışık olduğunu unutmayın. Ergenlerin çoğu kendilerini sosyal olarak yetersiz bulurlar ve kendi yaşıtlarıyla mı yoksa yetişkinlerle mi olmanın daha uygun olduğuna karar veremezler. Bazen 25 yaşında gibi hisseder ve davranırlar, bazen de 2 yaşındaymış gibi olurlar. 3. İyi iletişim becerileri geliştirmeye çalışın. Çocuğunuzu dinlemeye ve onunla bir arkadaşınızla konuştuğunuz gibi konuşmaya dikkat edin. Kulaklarınız kadar yüreğinizle de dinlemeyi öğrenin. 4. Yavaş yavaş ana babalık rolünden çıkın. Ergenlik dönemi ana babaların o güne kadar geliştirdikleri ana babalık becerilerini dikkatlice dengelemeleri ve çocuklarıyla arkadaş olmaya başlamaları gereken bir dönemdir. Huysuz biri olmadan onun görüşlerine katılmadığınızı söylemeyi öğrenin. Size garip bile gelseler onun ifade ettiği duygu veya görüşlere saygı gösterin. Kendi kendine düşünmeyi öğrendiği ve bu düşüncesini yönlendirebildiği için mutlu olun. 5. Buluğa girmeye hazır olun. Çocuğunuzu da buluğ çağının ani fiziksel değişikliklerine hazırlayın. Çocukların çoğu bu döneme 4. ve 5. sınıflarda girmektedir. Bu çocuklar bu değişiklikleri beklemedikleri için bu doğal değişiklikler konusunda doğru bir şekilde eğitilmezlerse kafaları karışabilir ve şaşkınlığa uğrayabilirler. Bu nedenle çocuğunuza geçireceği cinsel gelişimi ve hem kendilerini hem de karşı cinsi anlayabilmeyi öğretebilmek için gerekli bilgileri edinin. 6. Okuldaki sosyal gelişmelere karşı tedbirli olun. Çocukların çoğu 12 ile 14 yaşlarındaki gergin yıllarda ilk öğretimdeki en üst durumundan bir sonraki okuldaki en alt durumuna geçmek zorunda kalmaktadır. Çok yoğun bir şekilde yaşıtlarının baskısını yaşayabilirler ve karşılaştıkları bu olumsuz baskıya karşı koyarken size ihtiyaçları vardır. 7. Onlara güvenle başa çıkabilecekleri kadar özgürlük verin ama ihtiyaçları olduğu oranda da onları koruyun. 5. ayrımın sonu sayfa 59.